Ayrım 12. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 128. Beklemek sakıncasız. Çağdaş endüstri prizmasına bakıldığında o günün Türkiye'sinde görülen kendi ayaklarıyla bastığı pedal, kendi eliyle çektiği tarak ve sapanla kaydırdığı mekiği akıl almaz bir hızla şakırdatarak makinalı tezgah diye tanımlamak olur. Ve bunun ürünlerini hiçbir komplekse kapılmadan sergilemesindeki iştenlikten de bellidir ki toplum, altyapısını dönüştürmekte en az önderi kadar azimli ve kararlıdır. 1923 Şubat'ında Türkiye İktisat Kongresi'ndeki coşku bir kez daha anımsanır. Önceki betimlemelere birkaç örnek daha eklenirse, delegelerin büyük bir övünçle sundukları en ünlü mamullerin niteliği ekonominin genel envanterinde doğrular. Ömer Muharrem, Somaki mermer taklidi sütunları ve sütun başlıkları sabundan mamul olmak üzere gayet zarif bir model tertip etmiş ve etrafını dallı çiçekler ve resimlerle süslemiştir. Sabun takı aşar aşmaz, taşa çarpan demirin çaktığı kıvılcım gözler önündedir. Doktor Memduh, sistemi imbeklerle muhtelif renkte mürekkepler. Şakirzade Ahmet Bey'in Büyük Millet Boyahanesi mamulatı. Nafiz Mustafa Bey'in Zaferi Milli Sigara Kağıdı. Birinci Kolordu Debbahanesi mamulatı. Mamuretül Aziz, Elazığ'dan el yazması levhalar. Aydın'ın pembezar dokumaları. İstanbul'dan Dağıstanlı Hacı Halil Bey mamulatı, ipekli ve abaniler. Gazi Ayıntap'tan dokuma, şal taklidi ve misk sabunu, Buldan fuçuları, Eskişehir'den Karakeçili Aşiret Beyi fabrikasının saf tiftik ürünlerinden örnekler, Hereke ipeklileri, Isparta'dan gül yağı, Merzifon'dan hamam peştemalları, Şitazi, donluk ve entarlik ipekli ve alacalar, İstanbul'dan Erzicani fabrikasından çimento, Küçük Osman Usta'nın baskül, kahve değirmeni, terazi örnekleri, Şile bezleri, çapa marka müstahzarat, özgüven, daha alçak gönüllü, daha açık yürekli ve daha saf nasıl açıklanabilir? Lütfen bilenler söylesin. Kalkınma kervanına yeni bir katar. O yüzden Cumhuriyet'in hangi birikimler üzerine kurulduğunu anlamak için İktisat Kongresi'nin düzenlenişine göz atmak yeter. Osmanlı'nın son yüzyılı hep öykünmeyle geçmiştir. Uygarlığa ilişkin ne varsa borç harç edinmiştir. Son Osmanlılar için imparatorluk İstanbul, İzmir, Selanik ve Beyrut'tan ibarettir. Bu kentlerin caddeleri, sokakları, sarayları, konakları hatta insanların büyük bir bölümüyle Paris, Londra ve Viyana'nınkiler ikizdir. Yabancı ürünler satan yerli ve yabancı büyük mağazalar, yabancı şirketlerin üretip dağıttığı gaz, su, elektrik, telefon tesisleri, yabancı demiryolu, tramvay şirketleri, yabancı banka, banker, tüccar, birahane, restoran, kulüp, pastane, otel, gazino ve salonlar, orkestra, revi ve balolar. Batıda ne varsa onlarda da hem adı, ünü ve markasıyla aynen vardır. Ülkenin geri kalan bölümü ise elinde avucunda kalanı göğsünü gere gere İzmir sergisinde dünyaya sunacaktır. Besbelli yeni Türkiye, çağdaş uygarlığın kapısını özenme, öykünme, ödeyemeyeceği borçlarla edindiklerini cakasını satarak değil, kendi bilgi, birikim ve alın teriyle emeğinin ürettikleriyle açacaktır. Ulusal uzlaşmasını tarih ormanının yangınından çekip çıkarmış bir toplumda ortak payda bulmak zor değil. Bunu bir de bütün kesimlerin bilinç ve kararından süzmek aklın yolu olsa gerektir. Zaten başka yollara deneyen Osmanlı'nın hazin sonu hiç kimsenin bir kez daha denemeyeceği kadar ortada, yakın ve yakıcıdır. En kısa yol en iyi bilinendir. Şunu hiç gözden tutmamak gerekir. Cumhuriyet'in ilk yılları tıpkı bugün gibidir. O günlerde de çağdaş uygarlık dendiğinde üretim araçları mülkiyetini özel sermayeye dayayan, özellikle Sovyetlerin ayrışmasından sonra çeşitli adları ambalajlanarak yutturulmaya çalışılsa da bir tek düzen anlaşılmaktadır. Kapitalizm. Kalkınma, gelişme, yükselme, büyüme ve çağdaşlaşmanın bütün bilgi, görgü, kural, kavram ve yasaları 7-8 yüzyıllık uzun bir dramın sonucunda oluşmuş ve o günün dünyasında uygarlığın bütün fenerlerini yakmış tek örnek budur. Türkiye'nin hemen yanı başında yeni bir yıldız doğmakta, yeni bir düzenin çığlıkları dünyayı sarsmaktadır. Ne var ki 1920'li yıllarda sosyalist ekonomi politik kendisi muhtacı himmet dededir. 1905'te doğusunda Japonya'dan iyi bir kötek yiyen Çarlık Rusya orduları 1917 Temmuz'unda batısında Galicia'da Alman-Osmanlı ittifakınca bozulmuş devrimi teslimin onursuzluğunu üstlenecek bir kurtarıcı olarak görenlerle ülke için tehlikeli sayanlar kendi aralarında çarpışmaya başlamışlardır. Devrim o iç savaşa karşın yerleştikçe Moskova ve Petersburg kürsülerinde sosyalist cennet düşleri görülmektedir. Ancak Ankara'daki devrimcilerle İstanbul'a akın eden karşı devrimcilerin ağızlarında cehennem gerçeklerinden başka öykü yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin yardım ettiği doğrudur. Ama bu söylenceyi gerçek niteliğine kavuşturmak için eklenmesi zorunlu başka doğrular da vardır. Şimdi lütfen kendinizi sıkı tutunuz. 28 Eylül 1920'de Anadolu'nun 1/3'ü işgal altındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'yu Kafkaslara gönderir. Galiba asıl Anadolu mucizesi budur. İşgal altındaki bir toplum Sovyet devrimini söndürme perdesi arkasında Hazar petrollerine el koymak üzere Batum yoluyla Karadeniz'den, Hindistan ve Körfez yoluyla Tahran'dan Kafkasları işgal eden İngiliz, Fransız ve Amerikan gönüllüleriyle ortak ve kuklalarının tümünü Karadeniz'e döküverir. Böylece hem emperyalizmi gücünü kanıtlar hem 600 binin üzerinde silah ve cephaneye kavuşur. Ancak görür ki o silah ve cephaneleri Batum'dan İnebolu'ya aktarma olanağı yoktur. Hemen Sovyet yardımı masalına yapışır. 330 bin silah ve cephanesinin İnebolu'ya taşınmasının üstüne 4 milyon altın daha alır. Ve hemen Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da Bolşevik hükümetler kurar. Onlar da ilk oturumlarda Sovyetler Birliği'ne katılarak devrime armağan olur. Emperyalizm de Sovyetler Birliği de Anadolu gerçeğiyle ilk kez yüz yüze gelirler. Biri çözülür, öteki dostluğun sıcak eline sarılır. 2 Aralık 1920'de Ermenilerle imzalanan Gümre Anlaşması, 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile dostluk ve kardeşlik anlaşmasına dönüşür. Bu nedenle Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı'na yardımı bir destek ya da armağan değil, daha önce de belgelerle anlatılmaya çalışıldığı gibi bir alışveriş. Ya da bu gerçeği sindiremeyenleri düşünerek devrimin koruyucusuna ödediği bir borçtan ibarettir diyelim. Artık hem Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri hem de Türkiye'nin o yıllardaki ekonomi politiğini bu doğru açıdan bakmak zorunludur. Yani 1920'li yıllarda sosyalist düzen örnek sayılamaz. Bu nedenle 1923 Şubat'ının 17'sinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin değişik bir model önermesi gayipten haber almasıyla eş anlamlıdır. Savaşın küllerini kazıyıp yanıklarını koruyan topraklar üzerinde ekonomi tartışması yapanların düşlere dalacak zamanı olmayacağına göre Türkiye İktisat Kongresi'nin her grubunda liberal çözümlere sarılması doğaldır. Türkiye ekonomisinde sapmayı düşleyen herkesin 1923 İzmir istiharesine yatması buna dayanır. Ve o yüzden her uyanışında bir karabasanla karşılaşması da yazgısıdır. İktisat andı. Aylar süren hazırlıklar ülkenin her yerinden söyleyecek sözü olanları İzmir'e toplar. Gündem yoğun, konular yüklüdür. Bayındırlık, banka, şirket, çalışma, gümrük ve eğitim sorunları görüşülecektir. Tam bir özgürlük içinde enine boyuna tartışılır. Yeni bankalar kurmaktan, işçilere hafta tatilini, maden ve tarım ürünlerinin pazarlara ulaştırılmasından, sağlık ve eğitime, reji ve aşarın kalkmasından, vergi düzenlemesine. Hemen her konu neredeyse oy birliğiyle karara bağlanır. Bunların pek büyük bir bölümü sonradan yasalaşır. Umulur ki bankalar kurulup krediler verilir. Üstüne de yatırım indirimi sağlanırsa Anadolu topraklarından kapitalist fışkıracak. Bunlar birikimlerini hemen yeni fabrika ve işletmelere dönüştüreceklerinden göz açıp kapayana endüstrileşen köyler hem bizim hem dünyanın gözlerini kamaştıracaktır. Gazi Mustafa Kemal'in kendi elleriyle çizdiği bir köy planı vardır. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bile düş sayılabilir. Böylesine uzun süreli düşünebilen vizyon sahiplerinin aynı zamanda son derece gerçekçi olmalarının bir gizli sorumluluk bilincinde yatar. Hem yanlışlarını çabuk düzeltecek kadar esnek hem doğru bildiklerini sonuna kadar işlemekte son derece katı ve kararlıdırlar. Kongre bildirgesine bu anlayışla baktığımız zaman Kuvayi Milli karakterini açıkça görmek olasıdır. Saflık, duruluk ve hiçbir zor karşısında eksilmez, yıkılmaz azim. Türkiye'nin çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi zümrelerinden seçilen 1135 delegenin katılımıyla toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin oy birliğiyle saptayıp kabul ettiği ekonomik ant, varsayımların tamamına yanıt verecek ölçüde ilginçtir. Türkiye, ulusal sınırları içinde lekesiz bir bağımsızlık ile dünyanın barış ve kalkınma ögelerinden biridir. Türkiye halkı ulusal egemenliğini kanı ve canı bağısını elde ettiğinden hiçbir şey feda etmez ve ulusal egemenliğe dayanan meclis ve hükümetine her zaman destek verir. Türkiye halkı yıkmaz, onarır. Bütün çabası ekonomik olarak ülkeyi yükseltmek amacına dönüktür. Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir, çok çalışır, zamanda, servette ve ithalatta israftan kaçar. Ulusal üretimi sağlamak için gerektiğinde geceli gündüzü çalışmak ülküsündedir. Türkiye halkı varlık olarak bir altın hazine üzerinde oturduğunu bilir. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar, yeniden orman yetiştirir. Madenlerini kendi ulusal üretimi için işletir ve zenginliklerini herkesten fazla tanımaya çalışır. Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve kurumlarına düşman olmayan uluslara her zaman dosttur. Yabancı sermayeye karşı değildir. Ancak kendi yurdunda, kendi diline ve yasalarına uymayan işletmelerle ilişkide bulunmaz. Türk, bilim ve sanat yeniliklerini nereden olursa olsun doğrudan doğruya alır ve her türlü ilişkide fazla aracı istemez. Türk, açık alınla serbest çalışmayı sever, işlerde tekel istemez. Aşılmışı yeniden yaşamak. Türkiye İktisat Kongresi'nin günler süren tartışmalardan sonra oy birliğiyle içtiği ekonomi andı, ülkenin benzer tıkanıklığa girdiği her dönemde yeniden gündeme gelir. Her getirilişinde biraz daha liberalleştirilir. Şarkı aynı şarkıdır. Çağ atlama, enkaz toplama, uygarlığa zıplama. Oyun aynı oyun, boşla aydınlatılmış vitrinler, uşaklığı itibar sayan yöneticiler. Fanfinfonda yarışan Monbeyler, faizi bile ödenemeyen krediler, sömürgeleşen ülke, bir türlü ayamayan kolonyal valiler ve yükselen özlemiyle Kuvayi Milli, haydi sil baştan. Türkiye İktisat Kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüce direktifleri, küreselleşme, açık pazar ekonomisi, özelleştirme, açık artırma, kapalı eksiltme, çığırtkanlık, uluslararası finans çevreleri, Beyaz Saray'da dedim dedi yaveleri, Dünya Bankası, IMF sultası, standby prangası ve aşılmışı yeniden yaşama hatası. Bir ülkenin ne kadar olanaksızlıktan kaynaklanırsa kaynaklansın, böylesine bir inatla başladığı noktaya dönmesi ancak cehalet, gaflet, dalalet ve hatta hıyanetle mümkündür dense, hoş mu, boş mu kaçar? Üstüne alabilene aşk olsun. Yazık ki Türkiye, kendi miras reddini çağdaşlık sananların yönetiminde oldukça bu kısır döngünün içinde dönüp duracaktır. Biraz tarih bilgisi, biraz eşitlik hevesi, biraz onur ve insanlık bilinciyle örnek bir toplumun dünyaya sunacağı örnek bir ekonomi politik herkesin avuçlarının içindedir. Özenmek, öykünmek, almak ve kullanmadan atmak yerine üretme kararı verdiğimiz an bunun nasılını aramaya başlayacağımız açık. Amerika'yı yeniden keşfetmeyi küçümseyen bilim züppelerinin sürekli onun en güçlü aygıtı IMF ve Dünya Bankası'nın keşfetmek zorunda kalmaları sadece kendi dramları olsa gülüp geçmek kolay. Toplumu da birlikte sürüklemelerinin suçu kimin? Öyleyse Türkiye'nin kendi özel koşullarına uyan özgün ekonomi politiğini yeniden keşfetmek Amerika'yı keşfetmek kadar gülünç olmasa gerektir. İş adamı anka kuşudur. Ekonomi, emek ve sermaye ilişkileriyle doğar, büyür, serpilir. Kongre, tartışma, oy, bildirge, övünme ve sevinmeler doğrudan maddi katkı sağlamıyorsa ekonomi açısından hiçbir anlam taşımaz. Galiba o çocuksu bildirgenin gerçek önemi sonraki döneme katkısındadır. Ziraat Bankası çiftçilerin imdadına yetişmek üzere yeniden düzenlenir. Türk bankacılığı da becerecektir. Önce devlet tarafından Sanayi ve Maadin Bankası kurulur. Ardından Hint Müslümanlarınca Kuvayi Milli için gönderilen paralardan artan 250 bin lira ile İş Bankası. En büyük pay sahibi ilk sermayeye yatıran Gazi Hazretleri'dir. Genel müdürlüğüne o günlerde bankacılıktan anlayan tek Türk Celal Bayar ve getirilir. Bu güvencelere karşın 10 liralık hisseler adeta tabanca zoruyla eşe dosta satılır. Düşün gerçekleşmesi için hazine birikimleri ulusal bankalarda toplanır. Bir yandan yapılacak işlerin envanteri çıkarılır, bir yandan iş bilir, iş bitirir, okur yazar takımı görevlerinden ayrılarak açılan kredilerle ticaret ve sanayiye yönetilir. Sanayicilik kolaydır. Uluslararası ilişkileri İş Bankası kurar. Makineleri İş Bankası bulur, arsayı devlet verir, duvarları belediye örer. Ham maddeyi hükümet karşılar, işçi kapının önündedir. Çoğun işletme sermayesi de eline sayılır, fabrika çalışır. Elbette sanayici yapılan sanayici olabilirse. Tüccarlık kolaydır. Satılacak ürünü İş Bankası toplar, satılacak yeri İş Bankası saptar, hatta çoğunun yazıhanesini İş Bankası kiralar. Telefonunu İş Bankası bağlatır, çiçeği burnundaki iş adamına birkaç imzayla komisyonunu cebe atmak kalır. Doğaldır ki ticaretin süreklilik getirdiğini bilirse. Bilmezse bahtı kara memuriyette bir ömür elde edemeyeceği voleyi vurmuştur. Bu bana yeter deyip sıvışmaya kalkar ama sonu hüsrandır. Ne var ki yıllarla birlikte saksıda çiçek yetiştirir gibi iş adamı ve sanayici yetiştirerek endüstri dönüşümünün olanaksızlığı kafalara dank eder. İş Bankası'nın 1930'a kadar yıllık bilanço raporları tanıktır. Dış alım ya da dış satım, sanayi veya ticaret kredisi verilenlerin pek çoğu iş yapacağına boğazda yala almış. İş Bankası aracı olarak alım-satım sözlerini yerine getirdikten sonra haciz yoluyla yalı zengini olmuştur. Bütün bunlara bir de yabancı yatırıma açılan kapılarla banka seralarında yetiştirilen yeni sınıfa katkı yapmasını sağlayacak bütün koşulların baştan kabul edilmesini ekleyin. Her türlü güvence verilmesiyle her türlü projenin desteklendiğini varsaymak mümkündür. Ama yolu gözlenen hacıların hiçbir ufukta görünmez. Bu düş kuruklığında 1929 ve 30 büyük dünya bunalımının etkisi yadsınamaz. Ancak millileştirmelerin büyük ölçüde tamamlanması, Merkez Bankası kurup para basma yetkisinin Osmanlı Bankası'nın elinden çatır çatır alınmasının, yani bağımsızlığın bütün kalelerine Cumhuriyet bayrağının çekilmesinin katkısı tartışılamaz. Neden ne olursa olsun ekonomide ortaya çıkan bilanço korkunçtur. Devrim emperyalizmi yenmiş, uygulamak istediği kapitalizme yenilmiştir. İş Bankası'nın 5-6 yıl içinde uğradığı zarar duyulsa başta en büyük ortak Gazi olmak üzere paydaşları o gün tasfiyesine karar vereceklerdir. Açık gizlenerek zararın sorumluluğu acemi iş adamlarına yüklenir. İş yapsın diye kredi verilenlerin çok büyük bir bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'nın gözde yerlerinde lüküs hayat sürmeyi yerlemişlerdir. Yabancı sermaye beklentisi ise ünlü Chester projesiyle suya düşer. Amerikalı Hoffman, Refik Şevket'e 69, Hüseyin Emin'e 60, Saadettin'e 30, Michon Ventura'ya 30, Cemal Hüsnü'ye 3500 lira kaptırarak kapağı ülkesine atar. Kalkınmaya desteği umulan yabancı sermayenin kendi can derdine düştüğü de böylelikle ortaya çıkar. Devletçiliğin ayak sesleri. Ne var ki bir büyük hayalin patlayan bir balon gibi sönmesi gün günden daha da ağırlaşan sorunları çözmemektedir. Dünya bunalımı gittikçe derinleşmekte, üretimini bir türlü artıramayan toplum, dış satım olanakları iyice kısıtlanan ülke en yaşamsal gereksinimlerini karşılayamamaktadır. 1923 yılının olağanüstü koşullarında 229,5 milyon lira olan dış ticaret hacmi 1929'da 411,5 milyon liraya çıkmışken 1933 yılında 170,9 milyon liraya düşmüştür. Bunun 74,7 milyon lirası dış alım, 96,2 milyon lirası dış satımdır. Cumhuriyetin başında 45 bin ton olan tütün üretimi 1933'te 40.148 tona, 35 bin ton olan pamuk üretimi 20.100 tona inmiştir. Anadolu tarihin bütün dönemlerinde kendine yeterli bir ülkedir. Bunun sonucu olarak da kendi dışındaki dalgalanmaların hiçbirinden hiçbir biçimde etkilenmemiştir. Oysa bu kez tam da savaşın yaralarını sarmış, kent, kasaba ve merkez köylerde açılan yaklaşık 10 bin okula 1 milyona yakın çocuğunu göndermiş, askerdeyken derslerine katıldığı ziraat teknisyenlerinin sözünü dinlemiş, gösterdiği yolda yürümüş, gücü yettiğince çalışmış, elinden geldiğince üretmiş, yine de umduğu, beklediği ve özlediği dönüşüm yerine nedenini bir türlü kavrayamadığı bir yoksullukla burun buruna gelmiştir. 10 yılda her yaştan 15 milyon genç yaratılmıştır. Ama ekonomi tepe taklak gitmiş, yazgı değişmemiş, sadece yoksul sayısı artmıştır. Devrim yol ayrımına gelip dayanmıştır. Romantizmin yerine gerçeği geçirmenin zamanı geçmek üzeredir. Devlet elindeki bütün olanaklarla liberal üretmek için yitirdiği zamanı kazanmaya çalışacak, kapitalizmin gülleri ise kökünü eğer varsa kendi varlığının gübresini dökerek kendi öz suyuyla açmanın yollarını bulacaktır. Devletin, devrimin ve elbette devrimcinin söylediği ezgi anında değişir. Gazi Mustafa Kemal'in okul kitaplarına geçen düşünceleri yeni dönemi bütün açıklığıyla gözler önüne serer. Bizim takip ettiğimiz devletçilik, kişisel çalışma ve girişimi esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde, özellikle ekonomik alanda devleti fiilen ilgilendirmektir. Bu, emperyalizmi yenerken uyguladığı bir yöntemdir. Topyekün egemenlik için topyekün savaşılmıştır. Şimdi liberal bireyler ya da kapitalist sınıf öğretmek için değil, topyekün gelişme, büyüme ve çağdaşlaşmak amacıyla çalışmak zorunluluğu vardır. Öteki denemede de amaç budur. tutmadığına göre başa dönmek kaçınılmaz olmuştur. 1922'de meclisi açarken açıkladıklarını uygulamanın zamanı gelmiştir. Ekonomi politikamızın önemli amaçlarından biri de toplumun genel faydasını doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlar ile ekonomik alandaki girişimleri mali ve teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir. Mali gücümüz bugüne kadar olduğu gibi dış devletlerden borç dahi almadan fakirhane olmakla beraber memleketi yönetecek ve amacına ulaştırabilecektir. Efendiler, bugünkü uğraşımızın amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise ancak mali bağımsızlık ile gerçekleşebilir. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin yaşamını sağlayan bütün bölümlerde bağımsızlık felce uğramış demektir. Çünkü devletin organları ancak mali güç ile yaşar. Tam bağımsızlık için ilke şudur: milli egemenlik ekonomik egemenlikte pekiştirilmelidir. Bu kadar büyük amaçlar, bu kadar kutsal ve ulu hedeflere kağıtlar üzerinde yazılı genel kurallarla, istek ve hırslara dayanan buyruklarla varılamaz. Bunların bütün olarak gerçekleşmesini sağlamak için tek kuvvet, en kuvvetli temel ekonomik güçtür. Yeniden keşfedilen eski düzen. Toplumu topyekün çalışmaya sürerken amacın açık olması zorunludur. Köy imeceye koşar. Sıranın kendini de geleceğini yaşamından bilir. Liberalizm de, kapitalizm de bu nedenle yaşamına aykırıdır. Ve aykırı olanı devrim bile tutturamamıştır. Çünkü Boğazlarla Uralların berisindeki toplumlarda bin yıllardır süre gelen düzen kamu mülkiyetine dayanmaktadır. Bizans bile özel mülkiyeti tanımaz. Öyle ki İznik Konsili'ndeki Katolik Ortodoks ya da Roma-Bizans uyuşmazlığının asıl nedeni miras hukukudur. İsa, baba oğul, kutsal ruh olursa, tanrı olsa bile oğulluktan ötürü mülkiyet ve miras hakkına sahip bir Katoliktir. Roma hukukuna göre mülkünü vekili papa kanalıyla yönetebilir. Tanrı, kutsal ruh, oğul olursa, tanrılığı üstünde kalsa bile insan olarak doğanın yasasına uyar. Mülkiyet ve miras hakkı bulunmayan bir ortodokstur ve patrikler aynı zamanda imparator seçilmezlerse dinle devlet işleri ayrı ayrı görülür. Gerçi Osmanlı 1807'de senedi ittifakla özel mülkiyete geçen ilk doğulu olmuştur. Ama 1918'de kendi göçmüş, adı kalmıştır Yadigar. Ve Cumhuriyet devletçiliği gündeme getirdiğinde tıpkı bugünkü gibi Anadolu'nun %80'den fazlası yine kamu mülkiyetine kayıtlıdır. Böylelikle taş yerine oturmakta, İslam öncesi kamuya, İslam sonrası Tanrı'ya ait olan mülkiyet yeniden aslı sahibine dönmektedir. Dönüşümün en önemli gerekçesi de apaçık ortadadır. Şer çiçekleri açılan kredileri çarçur ederken millileştirilip kamu mülkiyetine geçen kuruluşlar tıkır tıkır işlemekte, gelişmekte, büyümekte ve kazanmaktadır. 4000 kilometre olarak alınan demir yolları 6 yıl içinde 6000 kilometreye geçmiştir. Ferhat misali dağlar delinmiş, Musa örneği sulara aşılmış, Bozkır'ın pek çok kenti kendi istasyonunda tren görmüştür. Limanlar, tramvaylar, elektrik, su, gaz ve telefon işletmeleri vızır vızır çalışmakta. Eskişehir Cer Atölyesi lokomotif, Adapazarı vagon, Kayseri uçak üretme hazırlıklarına girişmektedir. Zonguldak Çatalağzı maden işletmesi kamu defterine yazıldıktan sonra da trenlere, vapurlara, sobalara kömür yetiştirmekte, yabancı gemilere sattıklarıyla kendini genişletip geliştirmektedir. Devrim aradığını bulmuştur. Sıra toplumu özlem ve umutla buluşturmaya gelmiştir. Mart 1930'da meclis kürsüsüne gelen İsmet Paşa değişimin ilk ipuçlarını verir. Bundan sonra esaslı bir önlem olarak üretimi artıracak ve ülkede ekonomik gelişmeye yer ve olanak verecek bir program meydana getirmeye çalışıyoruz. Birinci sanayi planı gündemdedir. 30 Ağustos 1930'da Sivas Demiryolu'nu açarken konuyu da açıklar. Liberalizm düşüncesi bütün bu ülkenin güç anlayacağı bir şeydir. Biz ekonomide gerçekten mutedil devletçiyiz. Bizi bu yöne sevk eden ülkenin gereksinimi ve ulusun doğal eğilimidir. Çünkü ülkenin gereksinimleri için herkes ve her yer hazineden çare aramaktadır. Kuvayi milli karakteri gereken yer ve zamanda bulunup gerekeni yapmaktır. Saruhan milletvekili Celal Bayar Bey bunun tipik bir örneğidir. Liberalizm türkülerinin söylendiği 1923 ile 30 yılları arasında aferistlikle suçlanacak ölçüde çalışkan bir tüccar fabrikasıdır. İş Bankası'nın genel müdürü olarak ödevini büyük bir iştahla yerine getirir ve aynı Celal Bey 1933'te ekonomi bakanıdır. Sıra devletçiliği mimarlığına gelmiştir. Gerçekten de ilk plan onun ellerinde yaşama geçer. Bu çark edişin gerekçesi ne kadar sağlamdır. Ülkede hiç olmazsa ulusal tüketimi karşılayacak ulusal bir üretim gerekir. Ham maddecilik demek sadece sömürge hayatı yaşamak demektir. Buna göre ham maddeci olacağız ve mamul maddeyi en ucuz nerede bulursak oradan alacağız demek, ülkenin sömürge olmasını kabul etmek demektir. Artık ülkeyi yönetenlerle toplumun istenci bir kez daha aynı noktada buluşmuştur. Sömürge olmamak için kendine yeterli bir ekonomik yapı oluşturulacaktır. Sıra ilk sanayi planıyla devletin öncelikli yatırım alanlarını belirlemeye gelmiştir. Mensucat, demir, kömür, bakır, kükürt, selüloz ve kağıt, ipek, seramik, kimya, enerji, altın ve petrol. Planın kendi ağzından ana ham maddeleri ülkemizde bulunan ve kolay sağlanabilecek olan sanayi bu ilk 5 yıllık programın başat özelliğidir. Dokuma sanayinin pamuğu, yünü, keteni ve ipeği ülkede vardır. Bulunmayan ince cinsleri ziraat teknisyenlerinin öncülüğünde deneme çiftliklerinde yetiştirilecektir. Demir sanayinin hem cevheri hem de kömürü boldur. Kağıt sanayi için gereksinim duyacağımız ağaç hamuru ile selülozu veren ağaç türlerinden ormanlarımız vardır. İp ve çuval sanayinde ülke kendiri, kükürtte ülke cevheri, zaç yağında kükürt ve piritimiz, klor ve sut kostikte tuzumuz, camda kum ve mermerimiz, salt kendimize yetmekte kalmaz, iyi kullanılabilirse dünya ölçeğinde de iş görebilir. Gerçekte ise bütün temel üretim dalları kamu yatırımlarının tekeline geçer. 12. ayrımın sonu, sayfa 139.